Ayrım 5. Şimdi her şey yine farklı bir görünüme büründü. Bunun meseleme bir faydası oldu mu henüz bilmiyorum. Ama bir şey yaşadım. Hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Ama hayır, bunu beklemiyor muydum sanki? Önceden sezmemiş miydim? Hem bundan korkmuş hem de gerçekleşmesini istememiş miydim? Evet, istemiştim. Yine de mucizevi ve olağan dışı işte. Pek çok kereler 20 kez ya da daha bile fazla elverişli bulduğum saatlerde Sailer Graben'e gitmiş, 69A no'lu evin önünden ağır ağır geçmiştim. Son gidişlerimde hep şunu düşündüm. Şimdi son bir kez daha deneyeceğim. Bir şey çıkmazsa oraya bir daha asla gitmeyeceğim. Yine de gitmeden duramıyordum ve önceki akşam istediğim gerçekleşti. Ah, hem de nasıl gerçekleşti? Griye çalan yeşil renkli sıvasındaki her çatlığı, her yarığı artık ezberlediğim eve yaklaşırken üst kattaki pencerelerden birinden bir şarkının ya da dans parçasının bugünlerde dillerden düşmeyen bir melodinin ıslıkla usulca çalındığını duydum. Henüz hiçbir şey bilmiyordum. Yine de kulak kabarttım. Müziğin ezgisi bana bir şeyleri çağrıştırdı ve içimde bir anı canlanmaya başladı. Bayağı bir müzikti. Fakat ıslık çalan kişinin dudaklarıyla çıkardığı sesler olağanüstü tatlı, hafif ve hoştu. Kuş sesleri gibi müthiş saf, iç açıcı ve doğaldı. Durup dinledim, büyülenmiş gibiydim. Bir yandan da içimde tuhaf bir sıkıntı duyuyordum ama herhangi bir şey düşündüğüm yoktu. Bir şey düşünüyorduysam o da böyle ıslık çalabilen birinin çok mutlu, çok hoş bir insan olması gerektiğiydi. Sokakta adeta yere çakılmış gibi dakikalarca durup sessizce dinledim. Yaşlı bir adam geçti yanımdan. Hasta, çökmüş bir yüzü vardı. Benim orada öylece durduğumu görünce bir an o da kulak kabarttı. Sonra geçip giderken anlayışla gülümsedi. Güzel, uzak görüşlü, yaşlı bakışıyla şöyle der gibiydi. Aman, sen durup dinle. Böyle bir ıslığı her zaman duyamazsın. Yaşlı adamın bakışı içimi ferahlatmıştı. Geçip gitmesine üzüldüm. Aynı anda da anladım ki bu ıslık bütün arzularımın gerçekleşmesi anlamına geliyordu. Islık çalan kişi Leo olmalıydı. Karanlık çökmeye başlamıştı fakat henüz hiçbir pencerede ışık yanmıyordu. Melodi o naif çeşitlemeleriyle sona erdi. Ortalık sessizleşti. Şimdi yukarıda ışık yanacak diye düşündüm ama pencereler karanlık kaldı. Sonra yukarıda bir kapı açıldı. Hemen ardından merdivenlerde ayak sesleri duydum. Evin kapısı yavaşça açıldı ve dışarıya biri çıktı. Yürüyüşü biraz önceki ıslıklar gibiydi. Hafif, şen şakrak ama dimdik, sağlıklı ve genç. Adam iri yarı sayılmazdı ama ince, uzundu. Başında şapka yoktu. Şimdi kesin olarak biliyordum. Leo'ydu bu. Yalnızca Fihris'teki Leo değil, Leo'nun ta kendisiydi. 10 yıl ya da daha fazla bir süre önce ortadan kaybolmasıyla bize onca üzüntü ve sıkıntı veren sevgili arkadaşımız ve hizmetkarımız Leo'ydu. İlk sevinç ve şaşkınlık anında ona neredeyse seslenecektim. Sonra ıslık çalışını o zamanlar doğu yolculuğunda da pek çok kereler duyduğumu anımsadım. O zamanların ezgileriydi bunlar. Ama bana ne kadar da farklı geliyorlardı. Bir acı yüreğime bıçak gibi saplandı. Ah, o zamandan beri nasıl da değişmişti her şey. Gökyüzü, hava, mevsimler, düşler, uyku. Gece ve gündüz nasıl da değişmişti. Bir ıslığın ezgisi tanıdık bir adamın ritmi. Yitirilen bir zamanın anısı bile beni bu kadar derinden etkileyebiliyor. Bana bunca mutluluk, bunca acı verebiliyorsa benim için her şey ne kadar köklü, ne kadar müthiş bir biçimde değişmişti. Adam yanı başımdan geçti. Yakası açık mavi bir gömlekten yükselen çıplak boynunun üzerindeki şapkasız başının duruşu esnek ve hafifti. Akşam karanlığındaki sokaktan güzellik ve neşe içinde yürüyüp geçti. Ayağındaki hafif sandaletler ya da spor ayakkabılarla pek sessizdi. Peşinden gittim. Herhangi bir niyetim yoktu ama nasıl peşinden gitmezdim. Sokaktan aşağı indi. Yürüyüşü hafif, esnek ve genç de olsa akşama özgüydü. Alacakaranlıkta aynı tınıya sahipti. O anla kentin içerilerinden gelen boğuk sesler, daha biraz önce ortalığı aydınlatmaya başlayan ilk sokak lambalarının loş ışığıyla dosttu, bir bütündü. St. Paul kapısının ardındaki küçük parka saptı. Yüksek, değirmi fundalıklar arasında kayboldu. Ben de onu gözden kaçırmamak için hızlandım. İşte oradaydı. Leylaklar ve akasyalar altında yavaş yavaş yürüyordu. Yol ikiye bölünerek küçük ağaç gruplarının arasında kıvrıla kıvrıla ilerliyordu. Çimenliğin kenarında bir iki bank vardı. Buradaki ağaçların altı epey karanlıktı. Leo ilk bankın yanından geçti. Bankta iki sevgili oturuyordu. Bir sonraki bank boştu. Bankta oturup sırtını yasladı, başını arkaya atıp bir süre ağaçları ve bulutları seyretti. Sonra ceketinin cebinden küçük, yuvarlak bir kutu çıkardı. Beyaz metalden kutuyu bankın üzerine koydu. Kapağını çevirip açtı ve parmaklarının ucuyla kutudan yavaş yavaş çıkardığı bir şeyi ağzına atıp keyifle yemeye başladı. Ben bu arada ağaçlık alanın başında bir aşağı bir yukarı gezinmiştim. Leo'nun oturduğu banka gidip bir ucuna iliştim. Başını kaldırıp açık gri gözleriyle yüzüme baktı ve atıştırmaya devam etti. Yedikleri kurutulmuş meyveler, bir iki erik ve ortadan ikiye bölünmüş kayısılardı. Onları ard arda iki parmağıyla alıyor, her birini parmaklarıyla hafifçe sıkıp bastırıyor. Sonra ağzına atıyor ve keyifle yavaş yavaş çiğniyordu. Son meyveyi de alıp yiyinceye kadar epey zaman geçti. Kutuyu tekrar kapatıp cebine soktuktan sonra arkasına yaslanıp bacaklarını upuzun uzattı. Bez ayakkabılarının tabanının hasır örgü olduğunu görebiliyordum şimdi. Bu gece yağmur yağacak dedi aniden. Kendi kendine mi dedi yoksa bana mı? Kestiremedim. Olabilir dedim hafiften çekinerek. Çünkü şu ana dek beni görüş ve yürüyüşümden tanımadıysa da belki şimdi sesimden çıkarabilirdi. Hatta mutlaka çıkaracaktı. Ama hayır, beni kesinlikle tanımadı. Sesimden de çıkaramadı. Ve ben başta bunu istemiş olsam da şimdi derin bir hayal kırıklığına uğramıştım. Beni tanımamıştı. Aradan geçen 10 yılda o hep aynı kalmış, görünüşe bakılırsa hiç yaşlanmamıştı. Oysa benim durumum ne kadar farklıydı. Üzülecek kadar farklı. Ne güzel ıslık çalıyorsunuz dedim. Biraz önce Sailor Graben'de duydum. Çok hoşuma gitti. Eskiden ben de müzisyendim de. Müzisyen miydiniz diye sordu nazikçe. Çok güzel bir meslek. Müziğinizi bıraktınız mı yoksa? Evet, bir süreliğine. Kemanımı bile sattım. Öyle mi? Çok yazık. Sıkıntıda mısınız? Demek istediğim aç mısınız yoksa? Evde yiyecek bir şeyler kaldı. Cebimde de birkaç mark var. Hayır hayır dedim çabucak. Bunu demek istemedim. Durumum gayet iyi. İhtiyacım olandan fazlasına sahibim. Yine de teşekkür ederim. Beni davet etmeniz büyük bir incelik. Nazik insanlara pek sık rastlanmıyor artık. Öyle mi? Olabilir. İnsanlar birbirlerinden çok farklıdır. Genellikle de hayli tuhaftırlar. Siz de tuhafsınız. Ben mi? Neden? Hem paranız var hem de kemanınızı satıyorsunuz da ondan. Müzikten zevk almıyor musunuz artık? Elbette zevk alıyorum. Ama kimi zaman insan eskiden sevdiği bir şeyden zevk almaz oluyor. Bir müzisyen kemanını satabiliyor ya da duvara fırlatabiliyor. Gün geliyor bir ressam yaptığı bütün resimleri yakabiliyor. Daha önce hiç böyle şeyler duymadınız mı? Duydum aslında. Bunun nedeni umutsuzluk. Olur bazen. İntihar eden iki kişi tanıyorum. Öyle aptal insanlar var ki acımamak elde değil. İnsanlara yardım etmek mümkün değil zaten. Peki ama siz şimdi kemansız ne yapıyorsunuz? Ah, çeşitli şeyler işte. Aslında fazla bir şey yapmıyorum. Genç değilim artık. Sık sık da hastalanıyorum. Neden hep şu kemandan söz ediyorsunuz? Bu o kadar önemli değil ki. Kemandan mı? Ben aslında Kral Davut'u düşünüyordum. Nasıl? Kral Davut'u mu düşünüyordunuz? Onun bununla ne ilgisi var? O da müzisyendi. Çok gençken Kral Saul'a müzik çalardı. Kim zaman onun moralini müzikle düzeltirdi. Sonra kendisi kral oldu. türlü türlü kaprisleri ve eziyetleri olan büyük, kaygılı bir kral. Başında bir taç taşıdı ve savaşlar yönetti ve daha neler neler. Bazı sahici kötülüklerde de bulundu ve çok ünlü oldu. Ama onun öyküsünü düşündüğümde, öykünün en güzel tarafı, genç Davud'un harpıyla zavallı Saul'a müzik çalışı. Bence daha sonra kral olması çok yazık. Müzisyenken çok daha mutlu, çok daha güzeldi. Elbette diye haykırdım heyecanla. Elbette daha gençti, daha güzeldi. Daha mutluydu müzisyenken. Ama insan ebediyen genç kalamaz ki. Üstelik sizin Davut müzisyen olarak kalsaydı bile zamanla yaşlanacak, çirkinleşecek ve yüreği kaygıyla dolacaktı. Buna karşılık büyük kral Davut oldu. Büyük işler başardı ve mezmurlarını yazdı. Yaşam yalnızca bir oyundan ibaret değil ki. Leo ayağa kalkıp selam verdi. Gece oluyor dedi. Birazdan yağmur yağacak. Davud'un başardığı büyük işleri, bunların gerçekten büyük olup olmadığını çok iyi biliyorum artık. Ve itiraf etmem gerekirse mezmurları hakkında da çok fazla şey bilmiyorum. Bunlara bir diyeceğim yok. Ama yaşamın yalnızca bir oyun olmadığını bana hiçbir Davud kanıtlayamaz. Tam da öyledir yaşam. Güzel ve mutlu olduğunda bir oyundur. Elbette akla gelebilecek başka her şeye dönüştürülebilir yaşam. Bir görev ya da bir savaş ya da bir hapishane haline gelebilir. Ama bu onun daha güzel kılmaz. Görüşmek üzere. Memnun oldum. Hafif, özenle, telaşsız adımlarla yürümeye başladı. Bu olağanüstü sevimli insan tam gözden kaybolmak üzereyken tüm metanetimi ve kontrolümü yitirdim. Çaresizlik içinde peşinden koştum. Ve bütün kalbimle yalvararak seslendim. Leo, Leo. Leo değil misiniz siz? Beni tanımadınız mı? Biz sizinle cemiyet kardeşiydik. Hala da öyle olmamız gerekir. İkimiz de doğu yolculuğuna katılmıştık hani. Beni gerçekten de unuttunuz mu Leo? Tacın bekçilerini, Klingsor'u, Goldmund'u, Birem Garten'deki şöleni, Morbio Inferiore'deki geçidi unuttunuz mu gerçekten? Leo, acıyın bana. Korktuğum başıma gelmedi, benden kaçmadı ama geri de dönmedi. Sanki hiçbir şey duymamış gibi yavaş yavaş yürümeye devam ederek ona yetişmem için bana zaman tanıdı. Yanında yürümeme bir itirazı yok gibiydi. Ne kadar üzüntülüsünüz böyle, ne kadar telaşlısınız dedi beni yatıştırmaya çalışarak. Hoş bir şey değil bu. Çirkinleştirir, hasta eder insanı. Gelin ağır ağır yürüyelim. İnsanı öyle güzel sakinleştirir ki bu. Hele şu birkaç yağmur damlası harikulade değil mi? Sanki gökten kolonya damlıyor. Leo diye yalvardım. Acıyın bana. Bir tek şunu söyleyin. Beni tanımadınız mı? Hadi ama dedi yatıştırıcı bir sesle. Bir hasta ya da bir sarhoşla konuşur gibiydi hala. Şimdi geçer. Heyecanlandınız. O kadar. Sizi tanıyıp tanımadığımı soruyorsunuz. İnsanın bir başkasını... Hatta sırf kendini bile tanıması mümkün mü ki? Ve biliyor musunuz, ben insanlardan hiç anlamam. Beni ilgilendirmezler. Köpekleri. Evet, onları gayet iyi tanırım. Kuşları, kedileri de öyle. Ama sizi gerçekten tanımıyorum efendim. Fakat siz cemiyetten değil misiniz? O zamanlar yolculukta siz de yok muydunuz? Ben hep yolculuktayım efendim. Ben hep cemiyettenim. Oraya o kadar çok girip çıkan var ki insan birbirine hem tanıyor hem de tanımıyor aslında. Köpeklerde durum çok daha basit. Dikkat edin şimdi. Durun biraz. Parmağını uyarırcasına kaldırdı. İncecik düşen nemin giderek daha fazla yoğunlaştığı karanlık bahçe yolunda duruyorduk. Leo dudaklarını sivriltti ve uzayıp giden titreşen hafif bir ıslık çaldı. Bir süre bekledi. Bir kez daha ıslık çaldı. Büyük bir kurt köpeğinin yanı başında dikildiğimiz parmaklığın ardındaki çalılıklardan fırlayıp geldiğini, çubuklar ve teller arasından Leo'nun parmaklarıyla okşanmak için sevinçle yaklaştığını görünce hafifçe irkildim. Güçlü hayvanın gözlerinde açık yeşil bir parıltı vardı ve bakışları ne zaman benimkilerle karşılaşsa, boğazının derinliklerinden tıpkı uzak bir gök gürültüsü gibi belli belirsiz bir hırıltı kopuyordu. Bu kurt köpeği Necker diye tanıttı Leo. Biz onunla çok iyi dostuz. Necker bu bey eski bir kemancı. Ona bir şey yapmak yok. Havlamak da yok. Orada durduk ve Leo köpeğin nemli tüylerini parmaklığın arasından şefkatle okşadı. Güzel bir sahneydi aslında. Hayvanla dost olması ve gece vakti onu böyle sevindirmesi çok hoşuma gitmişti. Bir yandan da kendimi kötü hissediyor. Leo bu kurt köpeğiyle ve muhtemelen başka pek çok köpekle, belki de bu semtteki bütün köpeklerle bu kadar samimi bir dostluk içindeyken, yabancı bir dünyanın onu benden ayırması bana dayanılmaz geliyordu. Yalvararak onurumu ayaklar altına alarak elde etmeye çalıştığım dostluk ve güven yalnızca bu köpeğe, ne kıra değil, her hayvana, her yağmur damlasına, Leo'nun bastığı her toprak parçasına sunuluyor. Leo kendini sürekli adıyor gibiydi. Sanki çevresiyle hiç durmadan akan, coşkuyla kabaran bir ilişki ve birlik içindeydi. Sanki her şeyi tanıyor, herkes tarafından tanınıyor ve seviliyordu. Yalnızca benimle, onu o kadar çok seven ve ona o kadar ihtiyacı olan benimle arasında bir köprü yoktu. Bir tek beni dışlıyordu. Bana yabancı ve soğuk gözlerle bakıyor, kalbini açmıyordu. Beni belleğinden silmişti. Yeniden yavaş yavaş yürümeye koyulduk. Hafifçe çıkardığı sevgi ve sevinç sesleriyle Leo'ya parmaklarının ötesinden eşlik eden kurt köpeği benim rahatsız edici varlığımı unutmuş gibiydi. Gırtlağından çıkan reddetme ve düşmanlık kırıltısını pek çok kez Leo'nun hatırı için bastırdı. Kusura bakmayın diye söze girdim. Peşinizden ayrılmayarak zamanınızı alıyorum. Mutlaka eve gidip yatmak istiyorsunuzdur. Ah nedenmiş o diye gülümsedi. Bütün bir geceyi böyle yollarda dolaşarak geçirmeye itirazım yok. Bunun için hem zamanım var hem de isteğim. Size fazla gelmezse tabii. Bu sözleri büyük bir sevimlilikle, kuşkusuz hiçbir art niyet olmaksızın söylemişti. Ama sözlerinin hemen ardından beynimin ve eklemlerimin yorgunluktan sızladığını hissettim. Öyle yorgundum ki hiçbir işe yaramayan, beni onca utandıran bu gece gezintisinde bir adım daha atmakta zorlanıyordum. Sahiden de çok yorgunum, dedim tükenmiş bir halde. Ancak şimdi fark ediyordum bunu. Gece vakti yağmurda dolaşıp başkalarına yük olmanın da bir anlamı yoktu zaten. Nasıl isterseniz dedi kibarca. Ah Hör Leo, o zamanlar cemiyetin doğu yolculuğunda benimle böyle konuşmuyordunuz. Gerçekten de unuttunuz mu her şeyi? Neyse, bunun bir yararı yok. Sizi daha fazla tutmayayım. İyi geceler. Gecenin karanlığında hızla gözden kayboldu. Ben tek başıma geride kaldım. Aptal gibi, beynimden vurulmuş gibiydim. Onu kaybetmiştim. Beni tanımamıştı. Tanımak istemiyordu. Benimle alay ediyordu. Geldiğimiz yoldan geri döndüm. Parmaklıkların ardından öfkeyle havlıyordu köpek Necker. Yaz gecesinin nemli sıcağında, yorgunluktan, üzüntüden ve yalnızlıktan üşüyordum. Geçmiş yıllarda da benzer anılar yaşamıştım. O zamanlar böyle bir çaresizliğe kapıldığımda bana öyle gelmişti ki yolunu kaybetmiş bir hacıydım. Dünyanın en uç noktasına varmıştım ve artık yapacak bir şey yoktu. Yapılacak tek şey son özlemin peşinden gitmekti. Kendini dünyanın kenarından boşluğa, ölüme bırakmak. Çaresizlik nöbetleri sık sık tekrarlansa da içimdeki güçlü intihar dürtüsü zamanlı değişim geçirmiş, neredeyse yok olmuştu. Ölüm benim için bir hiçlik, bir boşluk, bir yatsıma olmaktan çıkmıştı. Başka birçok şey daha değişti. Çaresizlik nöbetlerini şiddetli fiziksel ağrılar gibi görmeye başladım. İnsan bu ağrılara ister sızlanarak olsun, isterse de inatla katlanır. Ağrıların nasıl artıp yoğunlaştığını hisseder ve bunun daha nereye varacağına, ağrının daha ne kadar artabileceğine kah öfkeli, kah alaycı bir merak duyar. Başarısızlığa uğrayan doğu yolculuğundan yapayalnız geri döndükten sonra giderek dertsizleşip ruhsuzlaşan, hayal kırıklıklarıyla dolu yaşamımın tüm bezginliği, kendime ve yetilerime karşı tüm inançsızlığım, bir zamanlar yaşadığım o güzel ve görkemli günlere duyduğum kıskançlık ve pişmanlık dolu tüm özlem bir acı olarak kök saldı içimde. Bir ağaç gibi, dağ gibi kocaman büyüyüp gerdi beni. Hepsi de şu andaki görevimle, doğu yolculuğu ve cemiyetin yazmaya başladığım öyküsüyle ilgiliydi. Benim için arzulamaya değer ya da değerli olan işin kendisi değildi artık. Hala değerli bulduğum tek şey şu umuttu. Yaptığım işle, o yüce dönemin anısına verdiğim hizmetle kendimi de biraz olsun arıtıp ruhumu kurtarmak, cemiyet ve yaşananlarla kendim arasında yeni bir ilişki kurmak. Eve varınca ışığı yaktım, giysilerim ve şapkamla yazı masasına oturarak şikayet, pişmanlık, yalvarma ve rica dolu 10, 12, 20 sayfalık bir mektup yazdım Leo'ya. Ona derdimi anlattım. Birlikte yaşadıklarımızın, ortak dostlarımızın imgelerini canlandırdım. Soylu girişimimizi başarısızlığa uğratan, ardı arkası gelmeyen belalardan yakındım. Yorgunluğumdan eser kalmamıştı. Oturdum, harıl harıl yazıyordum. Tüm zorluklara rağmen cemiyet sırlarının birini bile ifşa etmektense en büyük acılara katlanmaya razı olduğumu yazdım. Ve her şeye rağmen eserimi tamamlamaktan vazgeçmeyecek, doğu yolculuğunun anısını ayakta tutacak, cemiyeti yüceltecektim. Hummalı bir biçimde yazıyor, sayfaları alelacele harflerle dolduruyordum. Düşünmeden, inanmadan, yakınmadan, suçlamadan, kendimi de suçlamadan fışkırıyordu sözcükler kırılan bir testiden suyun fışkırdığı gibi. Bir yanıt almayı umut etmeksizin, yalnızca rahatlama dürtüsüyle. Karma karışık kalın mektubu daha o gece posta kutusuna attım. Nihayet ışığı gördüğümde neredeyse sabah olmuştu. Oturdum, odamın bitişiğindeki küçük yatak odama gidip yattım. Derhal gözlerim kapandı. Çok uzun ve ağır bir uykuya daldım.